Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Eylül 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Fatih Atik'le birlikte değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantısı yapacağız programımız içerisinde. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri bize aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün sizler için seçtiğimiz bir makale var. Onu da paylaşacağız. Ve son konuğumuz ise gazeteci, yazar Bahattin Carda olacak. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabah gazetesinin manşeti "Dünyaya adalet ve vicdan çağrısı. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuştu. Tüm ülkeleri adalet, vicdan, ahlak esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı desteklemeye davet ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adalet ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal yapmalıyız. Nükleer silahlar her krizde koz olarak kullanılıyor. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalı. Ailem bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Dünyanın bir yanı lüks hayat yaşarken 2 milyar nüfusun yoksulluk, 1 milyar kişinin açlıkla savaşıyor olması kabul edilemez. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayış yerleştirilmeden Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulamayız. İsrail doymuyor. Amaçları Filistin halkını tümüyle ortadan kaldırmak. Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyor? Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için özgürlük, herkes için huzur ve refah dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti "Herkes için adalet. Birleşmiş Milletler kürsüsünden herkes için özgürlük, barış, adalet" dileğinde bulunan Erdoğan, 3 milyon Suriyelinin güvenli bölgede yeni bir hayat kurabileceğini açıkladı. 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyi dünyaya ilan etti. Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgeyi bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz. Bu bölgenin derinliğini Deir ez-Zor, Rakka'ya indirebilirsek geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz dedi. Suriye'de DAEŞ'e en ciddi darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Erdoğan, Fırat Kalkanı'yla 3500 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek örgütün Suriye'deki çöküş sürecini başlattık ifadelerini kullandı. İsrail'e de yüklenen Erdoğan, elindeki Filistin haritasını göstererek Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum, İsrail devletinin sınırları neresidir diye sordu. Hemen yanda ABD ile yeni sayfa başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri yeni F-35 teklifi ve iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkaracak bir paketle Türkiye'nin kapısını çalacak. İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan paket kapsamında Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolardan 100 milyar dolar seviyesine çıkarması öngörülen bir serbest ticaret anlaşması planlanıyor. Türkiye'ye yönelik alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi de gündemde. Beyaz Saray'ın onayının ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Satterfield, Ankara'yı bilgilendirecek. Amerikalı Senatör Lindsey Graham da Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesinin manşeti Aylan bebeği çok çabuk unuttunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mülteci dramını hatırlatarak Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu dedi. Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Şayet her birimiz güvende değilsek, hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Burada tekrar ediyorum, dünya beşten büyüktür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen yanda sınıfta kalana mesleki eğitim başlığı var. Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıfta başarısız olup tekrar yapan öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmek için çalışma yapıyor. Öğrenciler bugüne kadar ustalık ve kalfalık sertifikaları veren mesleki eğitim merkezlerini diploma alamadıkları için fazla tercih etmiyordu. Yeni dönemde yapılan düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerine gidenler dilerse farklı bazı dersleri vererek lise diploması almaya da hak kazanacak demiş Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti ne çabuk unuttunuz. Başkan Erdoğan güvenli bölge için dünyadan destek istedi ve Aylan bebeğin fotoğrafını 193 ülke liderine göstererek ne çabuk unuttunuz diye seslendi. Aylan bebeği dünya çabuk unuttu. Artık Suriye krizini sona erdirme zamanı gelmiştir. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı var. Bu konuda herkesi Türkiye'nin çabalarına destek vermeye çağırıyorum. Bu hususta Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG yapılandırması ortadan kaldırılmalıdır. Niyetimiz barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. 30 kilometrelik derinliği Rakka'ya kadar indirirsek bu sayı 3 milyona çıkar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin manşeti İsrail'i durduramayan Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptı. Filistin'deki işgali haritayla anlatan Erdoğan, 1947'de İsrail neresiydi, şu anda neresi? Aldığı kararlar uygulanmayan Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor dedi. Masum Filistinli kadının alçakça öldürüldüğü görüntülerde vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail kararları uygulanmıyor. Kararlarımızla tesirli olamıyorsak Adalet nerede temerküz edecek? Tekrarlıyorum, dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi, kurumlarımızı, kurallarımızı değiştirme zamanı çoktan geldi. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanının mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi içimizde kanayan bir yaradır. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili yargı süreci ülkemizde sürüyor. Türkiye olayın takipçisidir. Christchurch saldırısının gerçekleştiği 15 Mart, İslam düşmanlığına karşı uluslararası dayanışma günü olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye gazetesinin manşeti Erdoğan dünya mazlumlarının sesi oldu. Birleşmiş Milletler'de haritalı ders. Başkan dünyanın kayıtsız kaldığı önemli olay ve coğrafyalara ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Fırat'ın doğusuyla ilgili bölgedeki PKK-YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Suriye'de güvenli bölge derinliğini deriz zor Rakka hattına kadar indirebilirsek geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona çıkarabiliriz. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı vardır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Akit gazetesinin manşeti dünyaya adalet ve vicdan çağrısı. Birleşmiş Milletler'de konuşan Başkan Erdoğan liderlere insanlık dersi verdi. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap eden Başkan Erdoğan, Filistin, Mısır, Suriye ve Keşmir'de yaşanan dramlara dikkat çekti. Birimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz diyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma adalet, vicdan ve işbirliği çağrısı yaptı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti herkes için barış ve adalet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine Aylan Bebek ve milyonlarca mülteciyi, İsrail'in doymak bilmeyen işgalini, Keşmir, Afganistan, Myanmar'ın dramını ve batıda yükselen İslam düşmanlığını hatırlattı. Erdoğan, büyük alkış alan tarihi konuşmasında herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için adalet dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti İsrail'in sınırı neresi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı var mıdır? Dedi. Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor? Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır ifadelerini kullandı. Milat gazetesinin manşeti amaç İSMEK'i kapatmak. CHP'li yönetim garibanın iş ve aşk kapısına düşman demiş Milat gazetesi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından işlerinden atılan İSMEK emekçileri işlerini geri istiyor. Eğitmenler CHP yönetiminin yüz binlerce insanın umut kapısı olan İSMEK'i kapatacağını söyledi. Bugün son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in insani sorunlara çözüm olmadığını söyledi. Aylan bebeği çabuk unuttunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in potansiyelinin ve etkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye'den yeni göç dalgasına tahammül olmadığına dikkat çekerek, siyasi çözüm yerine terörün desteklendiğini kaydetti. Başkan Erdoğan ayrıca, DAEŞ'in çöküşünü biz sağladık dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çağla Gül Tuncer hattımızda bizi bekliyor. Çağla Gül Tuncer, günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta temasları devam ediyor. Türkiye ve Pakistan'ın ortak ev sahipliğinde nefret söylemiyle mücadele temalı yüksek düzeyli yan etkinlik yapılacak. Türkiye saatiyle 15'te 16.45'te Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmesi olacak. Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı'nı da kabul edecek. Türkiye, Pakistan, Malezya üçlü toplantısı yapacak. Olacak. Türkiye saatiyle 18.30'da ve 20.15'te Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek sıfır atık konulu üst düzeyli yan etkinlik yapılacak ve 20.15'te Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in kabulü olacak. 21'de Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Feyyaz Sarıç'ın kabulü olacak. 22.45'te de Erdoğan Türk gazetecilerle mülakat yapacak. Dönelim gündeme diğer başlıklara. Mecliste yargı paketi mesaisi devam ediyor. Yargı reformuna ilişkin yasa teklifinin cuma günü meclise sunulması bekleniyor. AK Parti taslağa yönelik olarak muhalefet partilerinin görüşlerini alıyor. CHP Genel Merkezi'nde ve meclis grubunda taslak üzerindeki değerlendirmeler sürüyor. MHP'de yeni yasama dönemi hazırlığı var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MDK, MYK ve milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek. Toplantı 1 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılı öncesinde hazırlık toplantısı niteliği taşıyacak ve 81 ilde Diyarbakırlı annelere destek yağıyor. Diyarbakır'da terör örgütünün daha kaçırdığı evlatları için HDP il başkanlığı önünde nöbet tutan annelere destek için 81 ilde eş zamanlı eylem yapılacak. Yerel STK'larda katılacak. Ankara'da da eylem olacak. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası ve Akıncı Üssü davası da görülecek.
Çağla Gül Tuncer, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Sabah saatlerinde gelen bir sıcak haber. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet polislerine taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru ve 4 kişinin hafif yaralandığı bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Türkiye'nin terörle mücadelede haklılığını ortaya koyan saldırılardan bir tanesi maalesef. Daha önce de buna benzer saldırı çok girişimde bulunulmuştu. Emniyet son 6 ayda, hatta 1 yıl içerisinde emniyet ve istihbarat birçoğunu bunu önlediler. Ama ufak çaplı saldırılar değişik yerlerde gerçekleşiyor maalesef. Adana'daki de onlardan bir tanesi. Çok şükür ölen yok. Can kaybı yok. Polislere yapılan saldırıda. Aracın zırhlı olması önemli tabii. Servis aracı da zırhlı. Dolayısıyla o zırh kaplama polisleri saldırıdan korudu. Ama terör örgütü her fırsatta eylemlerini sürdürüyor. Bir taraftan ormanları yakıyor. Bir taraftan güvenlik güçlerine saldırıyor. Bir taraftan sivil halkı katlediyor. Geçen hafta da biliyorsunuz 7 tane 12 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam, daha sonra 12'ye çıktı. Bir servis aracına el yapımı patlayıcıyla saldırdılar, evet. Ve orada da sivilleri katlettiler. terör örgütü yapacağını yapıyor. Yani ama bunu görmek istemeyenler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereken tedbirleri alıyor ama herkes aynı şekilde tepki göstermiyor maalesef. Hatta bu yapılan mücadeleyi eleştirenler de var. az önce gündemi anlatan arkadaşımız da bugün eylemlerin olacağını söyledi, affedersiniz. Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan anneler var, babalar var. Çocuklarının geri getirilmesi için orada bir mücadele sergiliyorlar. Ama terör örgütü bunu görmezden gelen bir şekilde gelerek saldırılarına devam ediyor. İşte polislere, sivillere, ormanlara, Türkiye'ye her şekilde ne şekilde zarar verebilirse onu yapmak için elinden geleni yapıyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bugün eylemler yapılacak annelere destek için. Fakat o eylemlerde muhalefet partilerini göremiyoruz. Bu eylem aslında ilk değil. Cumhuriyet 2014 yılında yine bir eylem başlatıldı. Anneler bir eylem daha yapmışlardı. O zaman Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmışlardı. 2014'te, bundan 5 yıl önce. Biraz sonuç da alındı. Orada herkes vardı gerçekten. Ama bugün herkes yok o eylemde. Çünkü kim yok? Ana muhalefet partisi yok. Saadet Partisi yok. Onların teşkilatları ve onların destekçileri yok. Hiçbir CHP'ye oy veren insanın o annelerin gözyaşlarını gördüklerinde ben duygulanmadıklarını ya da işte farklı şeyler düşündüklerini zannetmiyorum. Herkesin yüreğinden geçen acı aynıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir türlü bu eyleme destek vermedi. Vermiyor, orada görünmüyor. Sadece orada değil. İyi Parti'yi de göremiyoruz. Saadet Partisi'ni hiç göremiyoruz. Yani şimdi bu çok ilginç bir nokta. Oysa 2014'te o eyleme destek veriyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Diyarbakır'daki diğer eyleme. Bugün çok çarpıcı bir noktaya gelindi. Ve yapılan açıklamalara bakıldığında hayretlerle gülüyorum ben. Bazen yani öyle komik açıklamalar yapıyorlar ki. Mesela dün akşam Meral Akşener'in bir açıklaması vardı. CHP ile HDP arasında bir ilişki var mı bilmiyorum dedi. CHP ile HDP arasında bir ilişki var mı bilmiyorum. Şimdi siz burada her gün program yapıyorsunuz değil mi? Okuyorsunuz gazeteleri. CHP ile HDP arasında bir ilişkinin olup olmadığını Meral Akşener bilmiyormuş. Yani buna kargalar bile güler. Peki onu bilmiyorsanız şeydeki eyleme niye katılmıyorsunuz? Doğrudan destek vermiyorsunuz annelerin eylemine. Bugün görüyorsunuz işte ormanları yaktığını açık açık ilan ediyor PKK. Fakat bununla ilgili bir cümle duyamıyoruz bu siyasetçilerin ağzından. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bunu vatandaş da artık görüyor. CHP ile HDP artık işbirliğinin ötesinde kanka olmuşlar yani. Tabiri caizse böyle bir durum var. Kanka olmuşlar. Dolayısıyla bu kankalık da bütün politikalarını etkiliyor. Bütün politikalarını etkiliyor. Yeterince tepki gösteremiyorlar. Daha doğrusu hiçbir tepki gösteremiyorlar. O nedenle de çok eleştirilen bir durum bu. Ana muhalefet partisi demeyeyim de artık ana muhalefet kalmadı. Meclisteki siyasi partilerin bir terör örgütüne açık bir şekilde destek veren siyasi partiyle kol kola girip annelerin acısını görmezden gelmeleri, teröre hiçbir şekilde sağlıklı tepki vermemeleri gerçekten acınası bir manzara. Türkiye'nin nereye geldiğini gösteriyor. O yüzden Adana'daki saldırı yani şaşılacak bir şey değil. Terör örgütünün her zaman yaptığı şey. Güvenlik güçleri her türlü imkanla donatılmış vaziyette önlemlerini almayı sürdürüyorlar ama buna daha farklı bir tepki konması gerekiyor. Dün mesela bir dava vardı. KCK ana davası. Sizin gündeminizde yok ama ben bir parantez açayım ona. Evet. KCK ana davasında iki tane de HDP'li milletvekili yargılanıyor. Onlardan bir tanesi önceki hafta Diyarbakır'da açıklama yapan kadın milletvekili, ismini unuttum şimdi, ve şey demişti, gerillaya tabii ki katılımlar olacak diyen o milletvekilinin cezası onandı ve KCK'nın bir terör örgütü olduğu Yargıtay tarafından da tespit edildi. Şimdi o iki milletvekilinin dokunulmazlıkları kalkacak, daha doğrusu milletvekillikleri düşecek. Yargıtay'ın kesin hukuki kararının ardından cezalar onandığı için bu cezalar meclis başkanlığına bildirilecek. Ve genel kurulda okunduktan sonra onların cezaları genel kurulun bilgisine sunulduktan sonra bu iki HDP'li milletvekilinin milletvekilliği düşecek ve cezaevine girecekler büyük ihtimalle. Şimdi bu durum ortadayken HDP'li vekillere hakkında Yargıtay terör cezası veriyor. Bunun milletvekillikleri düşüyor. Yani CHP bunları niye görmezden geliyor? Bu tartışılan bir konu. Annelerin yanında onları niye göremiyoruz? Bu tartışılan bir konu. Tam tersine başka şeyler oluyor. Mesela Avrupa'da bir toplantı düzenlendi. Almanya'da, Berlin'de. O toplantıda FETÖ'cüler var, HDP'liler var, İYİ Partililer var, CHP'liler var, Saadet Partililer var. Şimdi bu nasıl olabiliyor? Yani bir tarafta kan, gözyaşı, acı var yıllardır devam eden. Öbür taraftaysa Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı etrafında kenetlenmiş, her şeye gözünü kapatmış bir yapı var. Bunu izah etmek lazım vatandaşa, yurttaşa. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya herhalde geleceğiz biraz sonra. Yani böyle cesur sözleri söyleyebilen bir lider ortadayken, yapılan işler gerçekten ortadayken, hala neyin nefreti, neyin hesabı güdülüyor bunu anlamak gerçekten çok güç. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. Yani yargının verdiği kararlara rağmen hali hazırda HDP ile bir şekilde yan yana devam ediliyor olması gerçekten çok düşündürücü bir durum.
Peki, evet, sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi gazete manşetlerinde de ayrıntılarıyla yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı o tarihi konuşma, herkes için adalet, herkes için özgürlük dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hepimiz güvende değilsek hiçbirimiz güvende değiliz dedi ve çok önemli konulara da temas etti konuşmasında. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu konuşmayı? Yankıları neler olabilir önümüzdeki süreçte?
Dünyanın gözünün içine baka baka Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunları söyleyebilen başka lider yok yani. Şimdi orada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de bir konuşma yaptı. Orada Müslüman kardeşlerden, Müslüman dünyasından duyduğu endişeleri anlattı. Sayın Cumhurbaşkanı ise Keşmir sorunundan nükleer silahlanmaya, İran'dan işte Fırat'ın doğusuna kadar pek çok geniş ve mültecilere kadar, aylan bebeğe kadar yaşanan dramı, Afrika'daki açlığa kadar her türlü küresel soruna değinen çok çarpıcı tespitleri içinde olduğu bir konuşma yaptı. Ve orada en çarpıcı cümlesi de şu, yıllardan beri söylüyor. Dünya beşten büyüktür. Yani bu Türkiye'deki paradigma değişiminin, Türkiye'deki vizyon değişiminin en açık sembolü. Bütün Birleşmiş Milletler mekanizmasının yeterli şekilde çalışmadığını, dünyanın sorunlarına çözüm üretemediğini anlattı. Ve gözlerinin içine baka baka anlattı. Defalarca alkışlandı konuşması. Yani çok takdir edilecek bir konuşmaydı gerçekten. Cesaret dolu, vicdan dolu, vicdanın sesi olarak orada konuştu. İsrail konusunda söyledikleri ortada. 1947'den bugüne gelen haritaları ortaya koyduğunda kürsüden gösterdi. Ve orada İsrail'in nasıl büyük bir yayılmacılık yaptığını, nasıl orada Filistin'i yok ettiğini anlattı. Bugün İsrail'in sınırları neresi diye sorduğunda salondan ses çıkmadı ve alkışlandı. Yani dolayısıyla çok küresel sorunlara, insan haklarını ilgilendiren, özgürlükleri ilgilendiren, sorunlara değinen bir konuşmaydı. Ayakta alkışlanması gereken bir konuşmaydı. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Herkesin gözüne baka baka o gerçekleri anlatıyor. Tespitlerini paylaşıyor. Ve vicdanların sesi oluyor gerçekten. Bir taraftan bakıldığında çok çarpıcı tespitler de var. İsrail ile ilgili olan mesela, Filistin davası ile ilgili olan, İslam dünyasının nasıl yok sayıldığını, Filistin'in ortadan nasıl kaldırıldığını, İslam aleminin, İslam ülkelerinin bir utancı olarak ortaya koydu. Onun dışında açlıkla mücadele noktasında dünyada 268 milyon, belki daha fazla, rakamları ben hatırlayamıyorum, Afrika'daki çocukları anlatarak 800 bin insanın, 800 milyon insanın aç girdiğini söyledi yatağa. Ama bir o kadar insanın da obezite teşhisiyle ilaç kullandığını söyledi. Yani bu dünyadaki çelişkilere müthiş bir göndermeydi. Onun dışında tabii sadece bu konular değil, mültecilerle ilgili olarak da Türkiye'nin 40 milyar dolar para harcadığını çok net bir şekilde bir kez daha anlattı. Ve siz neredesiniz dedi. Neredesiniz? Birleşmiş Milletler nerede? Dünya batılı ülkeler. Nerede? Yani bu insanlar ne olacak? Bunların hesabını sormak için en uygun mercilerden, mekanlardan biri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Ve vicdanların sesi oldu gerçekten. Her gün açıklıyorlar. İşte Amerika dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük silahlı devi. Rusya'nın durumu ayrı. İşte Avrupa Birliği şöyle, diğerleri böyle filan. Ekonomik büyüklükler, rakamlar devasa. Ama insanlar açlıktan ölüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor. Dün benim yanıma bir arkadaş geldi. Bir sivil toplum örgütünün temsilcisi, yöneticisi. Büyük de bir örgüt değil yani. Böyle kendi imkanlarıyla çalışan Kırıkkale'de. Burada Ankara'nın hemen yakınındaki Kırıkkale'de bir kendi imkanlarıyla kurdukları bir STK. Mehmet Bey, Mustafa Bey, özür dilerim. Mustafa Bey, Çat'ta yardımlar yapıyorlar. Çat'ta su kuyusu açıyorlar. Ve Çat'ın merkezindeki ana başkentin etrafında değil, daha çok taşraya gidip açıyorlar. Mesela merkeze 500 kilometre uzaklıkta, 150 kilometre uzaklıktaki noktalara gidip, köylere gidip özellikle oralarda su kuyusu açıyorlar. Şimdi onun anlattıklarını düşünüyorum ben mesela. 2000 dolara su kuyusu açıyorlarmış Çat'ta. Derinliğine göre değişiyor rakam. Ve diyor ki yani oraya gittiğimizde insanlar bizim ellerimizi ayaklarımıza yapıştırıyor. Afrika'nın ortasında bir yer. Kimsenin unuttuğu bir yer. Gitmişler oraya. Ondan sonra orada ağaçlar daha farklı diyor. Böyle şemsiye gibi gölge yapan çok geniş yapraklı ağaçlar varmış. İnsanlar orada namaz kılıyormuş. Demiş ki ya burada mı namaz kılıyor? Yok mu bir mekan? İşte cami, mescit, başka bir şey yok. Biz bu ağacın altı bizim her şeyimiz işte. Her şeyi burada yapıyoruz. Ondan sonra yanıtını almış. Ve orada su kuyusu açmışlar. O su kuyusundan da bir tane su kuyusundan da civardaki 6 köy faydalanacak. 6 köy. Ve 20 yıl artık o kuyu su çıkaracak. Yani insanlar şöyle demişler. O köyün başkanı gelmiş ya da işte muhtarı gelmiş kimse, aşiretin lideri. Demiş ki biz buradan göç etme kararı almıştık. Siz gelmeseydiniz 10 gün sonra biz buradan ayrılıyorduk, terk ediyorduk burayı. Artık burada yaşamamız için bir sebebimiz oldu. Su getirdiniz bize. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani biz Amerika'yı izlediğimiz zaman yatlar, devasa gemiler, işte eğlenceli partiler, inanılmaz iş merkezleri, kuleler, ondan sonra neler neler, her şey var. Bir de dünyanın öbür tarafına bakıyorsun. Kimse görmüyor bile oraları. Yani oraya başkaları da gidiyor. İspanyollar, İtalyanlar, onlar da var, Fransızlar. Ama onlar su kuyusu açmamışlar. Onların başka yaptıkları şeyler olduğunu söyledi bu Mustafa Bey. Onlar sadece forma dağıtmışlar çocuklara. Forma. Spor, evet. Forma. Futbol oyuncularının formaları. Üzerlerinde de haç işaretleri olan formalar dağıtılmış vesaire. Bu uzattım biraz ama. Yani dünya gözünü kapatmış, kulağını tıkamış. Hiçbir şekilde bu insani dram manzaralarını görmüyor. Görmezden geliyor. Hatta artık mülteciler dayanamıyorlar. Avrupa'ya atıyorlar kendilerini. Onları da denizde boğarak öldürüyorlar. Ya da sınırlarından içeri sokmuyorlar. Daha sonrasında da biz insanız diyorlar. İnsan haklarından, ifade özgürlüğünden filan bahsediyorlar. Ya insanlar ölüyor. Yani buna nasıl duyarsız kalabilirsiniz? Dolayısıyla bunları kendi cümleleriyle, çok veciz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanı genel kurulda anlattı. Çok çarpıcı bir konuşmaydı. Kimsenin dikkate almadığı gibi eleştiriler yapılıyor bazen, tamam mı? Orada konuşuyorsun işte unutuluyor filan. Hayır, unutulmuyor. Yani müthiş derecede vicdanlarda mâkes buluyor. Ve dünyanın her yerinde Tayyip Erdoğan'ın tanınmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu konuşmalar. Yani dünya beşten büyüktür diyebilmek Amerika'nın, Çin'in, Almanya'nın, Fransa'nın gözüne baka baka kimsenin söyleyebileceği sözler değil. Yeni bir dünya düzenini en azından söylem bazında orada dile getirebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu eyleme dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Fırat'ın doğusunu da orada anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın süre dolmak üzere. Eylül ayının sonunda dolacak. Türkiye Amerika ile de ayrı bir pazarlık yürütüyor. Rusya ile de ayrı bir pazarlık yürütüyor. Çin ile de ayrı bir pazarlık yürütüyor. Ha bunun maliyetleri oluyor. Ekonomik maliyetleri oluyor. Siyasi maliyetleri oluyor belki ama bu topraklarda yaşamanın bedelini ve tam bağımsız Türkiye'nin kurulmasının, mücadelesinin bedelini ödemek pahasına da olsa bu mücadeleyi veriyor Türkiye. Hem bunları dile getiriyor hem de eyleme dönüştürüyor. Bugün Türkiye dünyanın en fazla sosyal yardım yapan ülkesiz noktasına geldi. Askeri ve jeopolitik anlamında da, dış politik anlamında da bakıldığında Türkiye artık kendi kararları doğrultusunda ilerleyen bir ülke. İnsanlar bazen şunu söylüyorlar. İşte NATO'dan ayrılıyoruz, Rusya'ya mı yaklaşıyoruz, öyle mi oluyor, böyle mi oluyor falan. Bunlar bizim için sıkıntılı şeyler. Amerika bunun bedelini bize ödetir gibi sözler ve yorumlar oluyor. Öyle değil. Yani kısa vadede öyle olduğu imajı çıksa da ortaya, algısı ortaya çıksa da Türkiye uzun vadede zincirlerini kıran ve ileriye doğru giden bir ülke pozisyonuna geliyor. Bunun da en büyük lokomotifi ve sözcüsü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuşmayı ben böyle değerlendiriyorum.
Peki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Onun hedefinde İran vardı.
Trump'la ilgili bir gelişme var. İran
evet,
ötesinde.
Bir de azil süreci başlatıldı onunla ilgili. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Trump'ın da artık sıkıntılı dönemleri başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hakkında resmi azil süreci başlatıldı. Nancy Pelosi açıklama yaptı. Amerika'da kaos var. Yani Trump'ın bunu görmezden gelmesi mümkün değil. Amerikan yönetiminin bir bölümü Trump'ı istemiyor. Trump Yahudilere ve İsrail devletine, İsrail lobisine yanaşarak kendi ömrünü uzattı. Hakkındaki olumsuz haberleri, medya kampanyalarını durdurmayı başardı. Ama bu süreçte başladı. Eğer bu başarıya ulaşırsa azil süreci sonunda devrilen dördüncü başkan olacak. Yanlış hatırlamıyorsam ya da azil süreci hakkında azil süreci işletilen dördüncü başkan. Herkes rahatsız Trump'ın ne yapacağından bilemiyorsunuz yani. Bir gün bir tweet atıyor Türkiye'yi hedef alıyor. Bir gün bir tweet atıyor Amerika'yı hedef alıyor. Bir gün bir tweet atıyor başka bir şey yapıyor. Yani böyle dengesizliklerle dolu bir Amerikan başkanı. Dünyanın bu hale gelmesinde belki son 3-5 yılda yaşadığımız çalkantıların önemli sebeplerinden bir tanesi onun bu dengesizliği. İran'la yapılan anlaşmayı feshetti. Ondan sonra Orta Doğu ülkelerini tehdit etti. Başka başka şeyler yaptı. Anlatmama gerek yok. Meksika sınırını kapatacağım dedi. Mülteci, insan haklarından bahsedip başka şeyler yapan bir insan, bir kişi. Dolayısıyla onun bu dengesizliklerini Amerika Birleşik Devletleri de artık tahammül edemiyor. Anladığımız kadarıyla. Önümüzdeki süreç Amerika için iç politika stresi yaratacak. Oradaki o gerilim dışarıya da ne kadar yansır bilemiyoruz. Belki Trump bu dengesizliklerinden bir nebze uzaklaşır bu süreçle mücadele ederken. Ama onun için kolay bir süreç olmayacak. İran konusuna gelince de İran'a yaptırımların bugüne kadar netice vermediğini gördük. Yani ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. 25 yıldan beri de öncesi de var. İran'a yaptırım uygulanıyor. Yani bu gazeteciliğe başladığım günden beri İran konusu hep gündemde. Ama İran ilerleyişini devam ettirdi. Uzun menzilli füzeler yaptı. Nükleer güç santrali geliştirdi. Belki halka eziyet çekiyor. Halka eziyet ediyorsunuz yani. Ama İran devleti yine büyümesini, etkisini sürdürüyor. Bugün baktığınız zaman Irak'ın içerisinde siyasi güce sahip, Suriye'nin içerisinde siyasi ve askeri güce sahip bir konuma dönüşmüş, gelmiş. Dolayısıyla anlıyorsunuz ki ambargolar o kadar da etkili değil. Yani daha da sıkıştıracağız İran'ı açıklamaları yaptı. Fakat kavga ederek bir yere varılmıyor. Dünyayı ve bu dünya üzerinde yerkürede yaşayan herkesin hayatını tehlikeye atan bir tavrı var Trump'ın. Ve bunu da açık bir şekilde emperyalistçe yapıyor ve kapitalistçe yapıyor. Diğerleri daha mı iyiydi, bu daha mı kötü? Yani tarzları kötü, çok tartışılacak yönleri var ama dünya için tam bir baş belası oldu yani.
Peki, teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Sağ olun. ATV A Haber Koordinatörü Fatih Hatik konuğumuzdu.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu'nun 25 Eylül 2019 Çarşamba tarihli Büyük Meydan Okuma başlıklı makalesini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci doktrini sayılabilecek açıklaması, terörü destekleyen ülkeleri ve Pentagon'u hedefe almıştı. Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış. Bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek, ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Amerika Birleşik Devletleri Pentagon bir taraftan Türkiye ile güvenli bölge için çalışma yürütürken, Diğer yandan da PYD'nin çatısını oluşturan SDG terör örgütü mensuplarına silah ve eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. 6 Ağustos mutabakatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek askeri devriyeye çıkan Amerikan ordusu, PKK'ya yüzlerce tır cephane göndermeye devam ediyor. Üstelik bu kez teröristlere verilen şehir savaşları ve meskun mahal eğitimlerine yönelik video görüntülerinin de kamuoyuyla paylaşılması, Türkiye'ye verilen açık bir mesaj niteliğinde görünüyor. Trump'a rağmen Suriye konusunda farklı taktik ve stratejiler izleyen Pentagon, SDG terör örgütünü desteklemekten vazgeçmeyeceklerini açıkça ilan ederken, akılları sıra Türkiye'ye gözdağı veriyor. Bu tutum ve davranış Pentagon'un tıpkı Manbij ve Rakka'da olduğu gibi Türkiye'yi oyaladıklarını, güvenli bölge konusunda ve 6 Ağustos mutabakatında samimi olmadıklarını gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantısına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Erdoğan'ın Trump'la yapması muhtemel görüşmede Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre derinlikte 460 kilometrelik bir hat üzerinde oluşturulacak güvenli bölge ve YPG-SDG terör örgütü militanlarının bu bölgeden çıkartılmaları sözü hatırlatılacak sanırım. Trump bu kez de yaptırımlar konusunda olduğu gibi Pentagon ve Kongre barajını aşabilecek mi? Görüşme sağlanırsa ve bu konuda bir destek alınamazsa Türkiye bu kez Fırat'ın doğusuna girme konusunda kesin kararlı. Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen mühletin bitmesiyle Türkiye gerekirse tek başına Fırat'ın doğusuna girecek. Girmesi de ülkemizin bekası için elzem görünüyor. Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne hareketinden önce yaptığı konuşma bu zarureti açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbet bir bedeli vardır. Ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her bedeli göze almış bir milletiz. Dolayısıyla bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar beyhude bir işle uğraştığını bilmelidirler. Eskiler ne diyor? Ölümden öte köy mü var derler. Bu millet en ağır bedel olan ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir. Bu durumda asıl sorulması gereken Türkiye Fırat'ın doğusuna girerse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışır mı sorusudur. Bu soruya en güzel cevabı yine ABD'li analistler verdi. Hem de Amerikan ordusu ve hükümetini uyararak. Amerika Birleşik Devletleri engel olamaz. Amerikan ordusu için haberler hazırlayan Şahin Çizgi'deki American War on the Rocks internet haber sitesinde Amerikan generalleri ve hükümeti için uyarı niteliğinde bir yazı yayımlandı. Amerikan ordusu Suriye'den çekilirse Türkiye'nin Kürtlere karşı savaş açacağı korkusu, S-400 krizine alternatif olarak Patriot füze sistemleri önermesi ya da Amerikan yönetiminin Ankara'ya sürekli diplomatik ziyaretlerde bulunması gibi korku ve çözümler artık hiçbir işe yaramayacağının anlaşılması gerek. Türkiye yapmak istediği hamleleri eninde sonunda yapmaya kararlı. Türkiye NATO'ya bağımlı olmaktan çıkarak çok yönlü bir oyuncu olmak istiyor. Türkiye, Rusya'nın ve Çin'in yükseldiği yeni dünyada masadaki ana oyunculardan birisi olarak yerini almak istiyor ve bunu da başaracak. Türkiye, Batı'ya karşı dönmüyor. Yalnızca bağımsız karar veren bir ülke haline geliyor. Doğru söze ne denir? Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu'nun 25 Eylül 2019 Çarşamba tarihli Büyük Meydan Okuma başlıklı makalesini sunduk.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Antalya çevreleriyle bu sabah saatlerinde Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığına gelince, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Erzurum az bulutlu ve açık 23 derece. Yurt yurt dışındaki bazı merkezlerin sıcaklıkları da şöyle. Amsterdam sağanak yağışlı 19, Atina parçalı bulutlu 28, Bağdat sıcak 40, Berlin sağanak yağışlı 18, Paris sağanak yağışlı 21, Roma parçalı bulutlu 27, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Kiev az bulutlu 16, Londra sağanak yağışlı 20, Moskova sağanak yağışlı 7, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 33, Madrid az bulutlu 24, Mekke sıcak 40, New York açık 26 ve Viyana sağanak yağışlı 22 derece. Hava durumunu sunduk.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde gazete manşetlerinde bir tur atacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım gazete manşetleri turumuza. Sınıfta kalana mesleki eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıfta başarısız olup tekrar yapan öğrencileri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmek için çalışma yapıyor demiş Hürriyet gazetesi. Öğrenciler bugüne kadar ustalık ve kalfalık sertifikaları veren mesleki eğitim merkezlerini diploma alamadıkları için fazla tercih etmiyordu. Yeni dönemde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerine gidenler dilerse bazı fark derslerini vererek lise diploması almaya da hak kazanacak. Bakanlık 9. sınıfta akademik başarı gösteremeyen öğrencileri tespit edip bir meslek edinmeleri için bu merkezlere yönlendirmeyi planlıyor. Eğitim merkezlerinin avantajları ve mezun olunca iş bulma imkanları sınıf tekrarı yapan öğrenciye anlatılacak. İsteyen buraları tercih edebilecek demiş Hürriyet gazetesi. Fay kendini hatırlattı 4.6 başlığı var. İstanbul dün merkez üssü Silivri sahilinin 20 kilometre açığında olan 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Sabah saat 11'de Kuzey Anadolu fayı üzerinde 5.36 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çok geniş bir alanda hissedildi ancak hasara yol açmadı. Sarsıntının ardından Silivri, Selimpaşa, Kumburgaz, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde okullar boşaltıldı demiş Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti dünyaya adalet ve vicdan çağrısı. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuştu. Tüm ülkeleri adalet, vicdan, ahlak esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımızı desteklemeye davet ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adalet ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal yapmalıyız. Nükleer silahlar her krizde koz olarak kullanılıyor. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalı. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Dünyanın bir yanı lüks hayat yaşarken 2 milyar nüfusun yoksulluk, 1 milyar kişinin açlıkla savaşıyor olması kabul edilemez. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayış yerleştirilmeden Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulamayız. İsrail doymuyor. Amaçları Filistin halkını tümüyle ortadan kaldırmak. Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyor? Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için özgürlük, herkes için huzur ve refah dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti ABD ile yeni sayfa. Amerika Birleşik Devletleri yeni F-35 teklifi ve iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkaracak bir paketle Türkiye'nin kapısını çalacak. İki ülke ilişkilerinin gelişmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından hazırlanan paket kapsamında Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi ve F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolardan 100 milyar dolar seviyesine çıkarması öngörülen bir serbest ticaret anlaşması planlanıyor. Türkiye'ye yönelik alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerine düşürülmesi de gündemde. Beyaz Saray'ın onayının ardından Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Satterfield Ankara'yı bilgilendirecek. Amerikalı Senatör Lindsey Graham da Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim ifadelerini kullandı. Herkes için adalet, Milliyet gazetesi manşetinden aktaracağımız bir başka başlık. Birleşmiş Milletler kürsüsünden herkes için özgürlük, barış, adalet dileğinde bulunan Erdoğan, 3 milyon Suriyelinin güvenli bölgede yeni bir hayat kurabileceğini açıkladı. 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyi dünyaya ilan etti. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz. Bu bölgenin derinliğini Deir ez-Zor, Rakka'ya indirebilirsek geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz dedi. Suriye'de DAEŞ'e en ciddi darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Erdoğan, Fırat Kalkanı'yla 3500 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek örgütün Suriye'deki çöküş sürecini başlattık ifadelerini kullandı. Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat hattımızda bizi bekliyor. Mehmet Can Polat merhaba. Evet, TRT Özbekistan muhabiri Mehmet Can Polat'la arkadaşlarımız bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ama sanıyorum telefon bağlantımızda bir problem var. Özbekistan'ın gündemini alacağız Mehmet Can Polat'tan.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet, gazete turuyla devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Star gazetesinin manşetinde sıra. İsrail'i durduramayan Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptı. Filistin'deki işgali haritayla anlatan Erdoğan, 1947'de İsrail neresiydi, şu anda neresi, aldığı kararlar uygulanmayan Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor dedi. Akşam gazetesinin manşeti "Ne çabuk unuttunuz. Başkan Erdoğan güvenli bölge için dünyadan destek istedi ve Aylan Bebeğin fotoğrafını 193 ülke liderine göstererek ne çabuk unuttunuz" diye seslendi. Diriliş Postası'nın manşeti "Aylan Bebeği çabuk unuttunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in potansiyelinin ve etkinliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye'den yeni göç dalgasına tahammül olmadığına dikkat çekerek siyasi çözüm yerine terörün desteklendiğini kaydetti. Başkan Erdoğan ayrıca DAEŞ'in çöküşünü biz sağladık dedi. Milat gazetesinin manşeti "Amaç İSMEK'i kapatmak. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından işlerinden atılan İSMEK'li emekçiler işlerini geri istiyor. Eğitmenler CHP yönetiminin yüz binlerce insanın umut kapısı olan İSMEK'i kapatacağını söyledi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "İsrail'in sınırı neresi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı var mıdır?" dedi. Ve güvenli bölge içinde tüm dünyayı Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya ve Türkiye'nin çabalarını desteklemeye davet eden Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölge için "bu bölgenin derinliğini Deir-i-Zor Rakka hattına kadar indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkarabiliriz" dedi.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bahattin Carda. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Sizinle Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Türkiye'de işte gazete manşetlerine de bir göz attığımızda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. toplantısı ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma ayrıntılarıyla yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu genel kurul görüşmeleri için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği temaslar ve güvenli bölge, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak devriye, Patriot ve F-35'ler konusunda Batı medyasında neler yer alıyor, haberler neler, onu sorarak başlayalım.
Evet, aslında dün geceki diyelim konuşmadan sonra gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasına kilitlendi. Ama aslında bu ziyaret başlamadan önce çoğunlukla konuşulan Amerika ile ilişkilerdi. Ve aylar öncesinden ifade edilen bu ilişkilerde yaşanan pürüzleri, problemleri çözmek adına Başkan Trump'la gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeydi. Dolayısıyla bu yoğun gündemle aslında genel kurula gidildi ve bu konular üzerinde de zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin de aktardığınız gibi, bir takım açıklamalar yaptı. Fakat aslında en önemlisi sınır boylarındaki gelişme, Türkiye'de yaşanan hareketlilik ve özellikle Amerika'nın tutumunda bir değişiklik olup olmayacağı. Bu konuyla ilgili olarak gerek bu geniş süreçte, yani gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruldan önce orada yaptığı ikili görüşmelerde, Amerikalı heyetlerle yapılan görüşmelerde ve bildiğimiz kadarıyla orada Trump'la gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde. Kaldı ki Amerika'nın gündemi de yoğun. Şimdi Trump seçim için eyaletleri ziyaret ediyor. Orada yoğun bir gündemle seçim propaganda çalışmalarını yürütüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle son dönemde bu ortak devriye ile gündeme gelen Suriye'de Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili açıklamaları oldu. Bir kere sınır boylarındaki Türkiye'nin hazırlıklarının tamamlandığını öğreniyoruz. Yabancı Basın da bunu ifade ediyor. Ve şunun altı çiziliyor, stratejik ortağımız Amerika ama bu nasıl bir stratejik ortaklık? Yani gerekleri yerine getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Neden bu konuda mağdur ediliyoruz tarzında bir durum söz konusu. Türkiye stratejik ortaksak Amerika gereklerini yapsın şeklinde bir tavır sergiliyor. Çünkü terör örgütüne vermiş olduğu desteği görmezden gelemeyiz ifadeleri var yine aynı şekilde. PKK'nın yan kolları durumundaki diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG, PYD terör örgütlerine ABD'nin desteği apaçık ortada. Ve bu Trump'la paylaşıldı. Çünkü belgeli bir şekilde bu yapılıyor. Artık bir takım yani YPG, PYD'ye ait bir takım basın organları bile bunu aleni bir şekilde görüntüleyerek, fotoğraflayarak yayınlıyorlar. Terör örgütü sözcüleri açık bir şekilde Amerika'nın desteklerinin arkasında olduğunu söylüyor. Ve bu destekle Türkiye'yi tehdit ediyor onlardan güç alarak. Dolayısıyla bu defalarca paylaşılan bir şey. Yani önce binlerdi, on binler oldu. Daha fazlası söyleniyor. Mühimmat, lojistik, araç, gereç. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı bir serzenişi var. Biz paramızla alamıyoruz. Siz bila bedel bu terör örgütlerine DAEŞ'le mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz şeklinde. Aslında bu şeyin bittiği nokta, cümlenin bittiği nokta. Artık bundan sonra bir eylem bekleniyor. Dolayısıyla Amerika'nın bu konudaki gerekçesi de bir uydurma terör örgütü. Yani SDG dedikleri, içine işte bu sefer demokrasiyi de kattılar. Ve bununla ilgili DAEŞ'le mücadele ediyoruz diye bu kılıf adı altında aslında YPG, PYD veya fark etmeksizin SDG de olsa yardımlarını devam ettiriyorlar. Çadır terör örgütü olarak nitelendiriliyor bu terör örgütü. Dolayısıyla Amerika bu konuda tavır almazsa Amerika'ya verilen mesaj bu ziyaretle birlikte Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin keseceği hususunda açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü daha önce de Amerikalı askerlerin çekilmesine yönelik bir takım açıklamalar yapıldı. Türkiye'yi aslında tedirgin eden veya üzen daha önce de Amerika'nın verdiği sözleri tutmamış olması. Yani ilk kez Amerika bize karşı verdiği sözü tutmuyor değil, daha önce de benzer sözler verilmişti. Mesela şunu bile söylüyor Amerika, biz verdiğimiz mühimmatlarla ilgili bilgileri Türkiye ile paylaşıyoruz diyor mesela. Ama bu somut bir gerçekçi bir adım değil. Çünkü Türkiye bilgi paylaşımından ziyade somut adım atılmasını, o silahların verilmemesini, terörden temizlenmesini istiyor bölgenin. Ortak devriye de bunun için var. Ama görüyoruz ki burada samimi ve ciddi adımlar atılmıyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları mesela Elbap'ta, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek, Suriye'nin kuzeyinde 422 kilometre batıdan doğuya, derinliği de 20-30 kilometre olabilir. Bu derinlikte terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor tarzında bir ifade kullanıyor. Zaten bu genel kurulda yapılan konuşma da buna yönelikti. Yani özellikle bunun altı çizildi. Çünkü bölgede IŞİD'le mücadele ediliyorsa bu konuda Türkiye'nin IŞİD'e vurduğu darbenin küçümsenemeyecek bir darbe olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan buradaki sınır hattı boyunca oluşturulacak güvenli bölgede 2 milyon Suriyelinin iskan edilmesinden bahsediyor genel kurulda. Bölgenin bu hat içerisinde yer alan 3 milyon Suriyelinin dönebileceğine dair bir bölge olacağını ifade ediyor. Ve Türkiye'nin sığınmacılar için yürüttüğü çalışmalarda yalnız bırakıldığının altını çiziyor. Dolayısıyla bu önemli bir konuydu. Diğer bir konu ortak devriye, biliyorsunuz dün ajanslara yansıdı. Ortak devriye yeniden başladı. Bu dünyanın da gündeminde. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerikalı birlikler arasında ikinci ortak devriye başladı şeklinde bir haber geçti. Fakat şöyle bir şey daha var. Tel Abyad kırsalında kara devriyesinin gerçekleştirileceğine dair bir haber de var. Bunun da altını çizelim. Bu da önemli bir konuydu. Bir de ortak üretim veya kredi olursa alınabileceğine dair Patriotlarla ve F-35'lerle ilgili bir konu var. Aslında Türkiye şunu anlıyoruz, pozisyonu değiştirmemiş ve bu Patriot satın alma konusunda dile getirdiği kararlılığını sürdürüyor. Ve Trump'la da telefon görüşmesinde bu bir şekilde ifade edilmiş. En kısa sürede bu S-400'lerden sonra ortak üretim, kredi gibi alternatifleri de gündeme getirerek alabiliriz deniliyor. Çünkü F-35'leri bir kenara koymuyor Patriotlar gibi. Türkiye 1 milyar 250 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyor. Bir de burada Türkiye, altını çizelim, müşteri değil üretici. Bazı parçaları bildiğiniz gibi burada üretiliyor. Pilotlarımız da orada eğitim alıyor. Aslında daha önce de ifade edildi. Bu konu Amerika tarafından da bütünüyle gündemden düşürülmüş değil. Biz bunun neden gündemden düşürülmediğini, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da, New York'ta gerçekleştirdiği Cumhuriyetçi Senatör Graham'la gerçekleştirdiği temastan da bunu anlıyoruz. Çünkü Graham daha sonra bir açıklama yaptı. Bu F-35 konusunun gündeme geldiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Ve biz burada dedi F-35 konusunda programa Türkiye'yi geri kazandırmak istiyoruz. Yani Amerika da bu kartı bütünüyle iptal etmiş değil. Çok sert açıklamalar yapıldı. İşte pilotlar geri döndürülecek denildi. Ama S-400 gündeme gelince Amerika'da hemen F-35 kartını kullanmaya başladı. Graham'la yapılan görüşme önemli. Çünkü bu sınır güvenliği ve ortak güvenli bölgeyle ilgili olarak Graham'ın bir takım ifadeleri var. Diyor ki Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları IŞİD'in geri dönmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib'de önemli işler yapıyor. En önemlisi de Türkiye İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor şeklinde. Türkiye orada da bir aslında taşın altına elini sokuyor. Fakat Amerika burada inisiyatif almıyor. Ve bu konuyla ilgili olarak hatırlayacak olursanız hem Rusya hem Amerika bir anlamda oradaki atmosferi terörize eden bir takım bombardımanlar gerçekleştiriyor bir taraf olarak. Dolayısıyla Türkiye ile stratejik ortaklığımızın artması gerektiğini düşünüyorum diyor Graham. Ve sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli olduğunu söylüyor. O yüzden altını çizelim, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması gibi bir konunun da gündeme geleceğini ifade etmiştik. Sonradan bugünden daha da net, daha da açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Yani hem F-35'ler konusu hem Patriotlar konusu Türkiye açısından da Amerika açısından da gözden çıkarılmış konular değil. Sadece burada bir ayrıntı var. Birbirinin alternatifi olmadığını ifade ediyor Türkiye ama Amerika'nın da bu konuda kullanılacak mühimmatla ilgili, yani Patriot olacaksa sadece Patriot, F-35 programında kalmak istiyorsanız S-400'leri gündemden düşürün tarzında bir fiili dayatması da söz konusu.
Peki. S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan satın alınmasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası gerilen ilişkileri yeni bir safhaya taşıması planlanan, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan ve Türkiye'ye sunulması beklenen yeni teklife ilişkin Batı medyasında yer alan detaylar neler, onu soralım. Haber bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyordu.
Evet, bu önemli bir gelişme. Uzun süreden beri Türkiye ile Amerika arasında gergin devam eden, gerek açıklamalar gerek pozisyon alma konusundaki durum değişmiş durumda. Bu haberle birlikte aslında bu Amerika ziyaretiyle birlikte gelen bir haber, fakat bunun arka planı var. Hatırlayalım, Ticaret Bakanı daha önce Ross Türkiye'yi ziyaret etmişti ve Ticaret Bakanımızla görüşmüştü. Ondan önce de Amerika Büyükelçisi'nin ziyareti ve aynı zamanda görüşmesi vardı. Bu konuda bir takım ipuçları almıştık, fakat detaylandırıldığını görüyoruz. Bu S-400'lerden sonra ilişkileri olumlu boyuta getirecek ya da yumuşatacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Ve heyetler arası bir takım sözlü iletilen mesajlar var, fakat bu henüz yazılı bir metne dönüşmüş değil. Fakat bu iyimserlik ortamı bile medyada yeni bir başlangıcın gerçekleştirilebileceğine dair bir umut olmuş durumda. Nitekim bir mektupla da bunun iletilebileceği ifade ediliyor. Fakat bu konu genel anlamda şemsiye olarak düşündüğümüzde ekonomik olacağını ifade ediyorlar. Başlıklar ekonomik olsa bile siyasi krizleri çözmeye yönelik de bir başlangıcı ifade edebilir deniliyor. Mesela önemli, teklifte ekonomi hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gündeme geldi. Hatırlayın, Branson olayıyla birlikte alüminyum ve çelikte gümrük vergisinin artırılması gibi bir durum söz konusu olmuştu. Şimdi oradan geri adımla düşürülmesi gibi Türkiye ekonomisi için aslında önemli kalemlerden bir tanesi alüminyum ve çelik. Burada verginin düşürülmesi söz konusu oluyor. Fakat bunların da dayandığı nokta aslında F-35'ler ve S-400'ler. Onlar gerginliğe neden olmuştu. Şimdi ekonomi ayağıyla birlikte bir sonuç da onlar ekonomi. Şimdi bunun düzeltilmesi için siyasetten hareketle ekonomik öncülleri gündeme getiriyorlar. Aslında medyada yer aldığı kadarıyla ABD ile Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor ifadeleri var. İkili ticaret hacminin serbest ticaret anlaşmasıyla 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören bir durum söz konusu. Ve aynı zamanda paket içerisinde de beklenilen Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması da gündemde aslında. Yani yeni senaryolar olabilir. Çünkü Amerika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Graham'ın görüşmesi aslında önemli. Çünkü Graham önemli bir isim. Dolayısıyla bu konunun da gündeme geldiğine dair onun tarafından bir açıklama yapıldığına göre bu konuda önümüzdeki günlerde yeni değerlendirmeler, yeni alternatifler ortaya çıkabileceği açık. Çünkü 100 milyar dolar büyük bir rakam. Fakat burada şöyle bir şey var, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şöyle de diyebiliriz, ABD'den yeni teklif ama tek koşul. Yani tek bir öncül koşula dayandırılıyor bu gelişmelerin eskisine dönmesini aslında. Mesela bu da, eğer bunlara biz yapacaksak eğer, bunun karşılığında bir koşulumuz var. S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin aktif hale getirilmemesi şartı var. Yani medya genelde bunu atlıyor. Çok büyük bir iyimserlik ve beklenti içerisine girebiliyor. Fakat bunun en doğru ifadesi, ABD'den yeni bir teklif ama bir tane de koşul var. Bu koşul aslında meseleyi bütünüyle çözen ya da çözümsüzlüğe götüren bir koşul. Zaten Türkiye'nin diretmesi de bundan kaynaklanıyor. Şimdi bir Türkiye sürece girdi Rusya'yla. Hava savunma sistemlerini alıyoruz. Süreç devam ediyor. Parçalar geliyor. Nereye yerleştirileceğine dair bir savunma bakanlığıyla bir karar alınacak. Ve sonrasında aktif hale getirilecek. Fakat Amerika görünen o ki bulunduğu noktadan farklı bir üslupla bize yaklaşıyor, Türkiye'ye yaklaşıyor ama şeyini değiştirmemiş, tavrını değiştirmemiş. Yani serbest ticaret anlaşması 100 milyar dolar, evet, bu konuda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek bir teklif yapıyor ekonomik anlamda. Fakat siz bu S-400 hava savunma sistemlerini aldınız, almasına da bunları aktif hale getirmeyin tarzında bir teklifi var. Biliyorsunuz neden böyle diyor? Çünkü F-35'ler söz konusu olduğunda, S-400'ler de kullanıldığında birbirlerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Patriot için de aynı şey söylenilmişti. Fakat bu konuyla ilgili Türkiye gerekli teknik adımları, teknik çalışmaları yaptı. Ve birbirinin alternatif olmayacağını, olamayacağını, farklı şekillerde de kullanılabileceğini söyledi. Kaldı ki Türkiye diyor ki biz daha önce geldik size ve bu konuda sizden istedik, talep ettik ama siz satmadınız. Yani paramızla alamadığımız şeyleri YPG'ye, PYD'ye veriyorsunuz söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan kaynaklanıyor. Daha sonra bir alternatif arayışına girildi ve Amerika böyle bir tavır aldı. Dolayısıyla bunu unutmayalım. ABD'den Türkiye'ye yeni bir teklif var. Yeni bir safhaya geçilmesine yönelik olumlu bir atmosfer var. Fakat S-400 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmemesi gibi bir şartı da var. Amerika'nın eğer F-35 programında kalmak istiyorsanız veya Patriotlar'da istiyorsanız, ki biz buna da açığız, ama S-400'leri kesinlikle aktif etmemelisiniz gibi bir şartı da var.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Bu çerçevede Almanya Başbakanı Merkel'le bir araya geldi ve iki liderin görüşmesinde de mülteci mutabakatı ele alındı. Bu görüşme ve sonuçları Batı medyasında nasıl yer buldu?
Evet, önemli bir görüşme, çünkü genel itibariyle son dönemde biz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in görüşmelerinde hep mülteci konusunun gündeme geldiğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin aslında uzun süreden beri gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda altını çizerek ifade ettiği bir konu. O yüzden bu Aylan Bebeğin fotoğrafının gösterilmesi ve orada Aylan Bebeği unuttunuz ifadeleri önemli. Çünkü benzer bebekler ve bebek ölümleri yaşandı. Hatta öyle acı şeyler yaşandı ki batılı ülkeler veya onların yardım kuruluşları, hatırlayın, veya onların sahip olduğu feribotlar, gemiler vesaire mültecileri denizde boğulmaya terk etti. İtalya'da bir kaptan sığınmacıları gemisine aldığı için yargılanıyor hala. Yani bu derece bir yaklaşım söz konusu, sert bir yaklaşım söz konusu. Sürecin geldiği noktayı da ifade edelim. Mesela bir takım bilgiler var, veriler var. O yüzden Avrupa Birliği tarafından kaygıyla karşılanıyor mülteci konusu ve gündemde tutuluyor aslında. Türkiye'den Yunan adalarına geçen cumadan pazara 719 sığınmacının geçtiği duyuruluyor. Bunlar sağ salim geçebilenler. Ve adalarda yaşayan sığınmacının sayısı 28.630 olmuş. Çok büyük bir rakam bu. Ve Türkiye ile Yunanistan arasında mülteci mutabakatının imzalandığı Mart 2016'dan beri bu rekor seviyeye ulaşmış bir rakam. Bu tabi bölgedeki gerilim, İdlib'de yaşananların da birebir etkisi var. Ve güvenli bölgenin tesis edilememesinin de birebir etkisi var. Dolayısıyla iki lider görüşmesinde mülteci mutabakatı ele alındı. Yani nerede duruyor Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri şeklinde. Bir anlamda Merkel Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı bir sesi diyebiliriz bu konuda. Ve mülteci mutabakatının uygulanmasıyla ilgili olarak Suriye konusunda ciddi Türkiye'nin endişeleri var. Ve bu endişelerin giderilmediğini görüyoruz. Bu endişeler giderilmediği müddetçe de Türkiye'nin hani sınırları açarız, açabiliriz tarzında bir tavrı vardı. Hatırlayın Eylül ayının başında olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerini hatırlayalım. Eğer güvenli bölgenin ay sonuna kadar oluşturulamazsa sınırları açarız. Ve sonrasında kapıları açtığımızda büyükü sadece biz çekmeyiz, siz de çekersiniz. Yani bedelini bir anlamda ödersiniz. Türkiye bugüne kadar çok iyi niyetli bir inisiyatif alarak sınırını açtı. Sınırların da ötesinde büyük şehirlerde dahil Türkiye'nin her yerinde artık mülteciler var. Değişik şekillerde barınıyorlar. Zor koşullar altında belki de. O yüzden bu kapıların açılması konusu Avrupa'yı çok tedirgin etmiş durumda. Çünkü çok gündeme getirilmiyor ama bu kaygıyı ifade eden haberler var. Yani dünyada olması gereken desteği biz alamıyoruz. Dolayısıyla almak için eğer güvenli bölge oluşmazsa biz kapıları açmak zorunda kalırız ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında çok gündeme getirilmese de dünya kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Mesela bir tanesinin örneğini vereyim. Alman siyasetçi Weber var. Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Weber. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci mutabakatının sürdürülmesi gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Bu Alman basında çok geniş yer buldu. Çünkü eğer sonuçlarına katlanacaksak bu bizim için çok ciddi bir sorun olur. Çünkü zaten Avrupa Birliği de kendi içerisinde en son bu Brexit İngiltere örneğinde olduğu gibi ciddi sorunlar yaşıyor. Üstüne üstelik bir de biz bununla karşı karşıya kalırsak çok ciddi sorunlar yaşarız tarzında bir kaygı ifadesi söz konusu oldu. Bir de şunu da kullandı Weber. Bu konuda Cumhurbaşkanı uyarıda bulununca şantajı kabul edemeyiz ifadelerini de kullandı. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkileri bu tür cümlelerin tehlikeye atacağını söyledi. Yani bir taraftan diyor ki Türkiye'ye yardımlarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettirelim. Orada önemli bir görevi icra ediyor ama Türkiye'de bizi tehdit etmesin, bu üslupla yaklaşmasın. Yoksa elimizdeki ekonomik kartını kullanmaya devam edeceğiz Türkiye'ye karşı diyor. Hatta ileriye götürüyor. Diyor ki tam üyelik müzakerelerine de Türkiye ile son verelim. Son verebiliriz. Yani mülteci ön koşuluna bağlıyor. Türkiye bizi tehdit etmeye devam ederse mülteciler konusunda Avrupa Birliği ile ilgili görüşmelerde Türkiye'nin aleyhine tavır almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle bir beklentisi varsa biz bunu boşa çıkaracağız. Ve mülteci konusunda Türkiye bizim istediğimiz yerde durmak durumunda. Yani kapıları açmak veya mültecileri bir şekilde göndermek gibi durum söz konusu değil. Fakat tam da eş zamanlı denk geldi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu bir rapor yayınladı. Türkiye'deki mülteci ve göçmen sayısında patlama şeklinde bir rapor. Mülteci ve göçmen sayısı 5.679.000 kişiye ulaşmış durumda. Bu çok büyük bir rakam. Kıyaslama için iki tarih verelim. 1990 yılında Türkiye'deki mülteci ve göçmen sayısı 1.163.700'müş. Ama şu anda 5.679.000. Bu çok yüksek bir artış. Tabii ki. Ve bölgedeki tabii 2011 yılından beri devam eden Suriye krizinin çok büyük etkisi var. Mülteci ve göçmeni birlikte anıyoruz ama mülteci sayısı da 3.782.200 kişiye ulaşmış durumda. Ama şunu da bilelim, bu hareketli bir rakam, yani değişken bir rakam ve arttığına dair son dönemdeki o İdlib'deki gelişmelerde dahil olmak üzere bir takım haberler var. Dolayısıyla Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapıyor, fakat kürsüden, genel kuruldan da Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi yalnız bırakılmış durumda. Vaatler yerine getirilmemiş durumda ve çok yüksek rakamlar harcandığı halde karşılığında mesela son 8 yılda sığınmacılar için diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 milyar dolar harcadık. Avrupa Birliği'nden bize gelen destek 3 milyar avrodur şeklinde konuşuyor. Dolayısıyla bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri kendi rahatlarını bozmak derdinde değiller. Türkiye'ye yüklenmeye devam ediyorlar. Bazı ekonomide dahil olmak üzere bazı kartlarını kullanıyorlar. Ama Türkiye'nin elinde bu kapıları açmak durumunda kalırız ifadesi bile onları tedirgin etmeye yetmiş durumda. Bakalım gelişmeler ne olacak?
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta düzenlenen iklim eylem zirvesinde bir konuşma yaptı. Bu konuşma nasıl yansıdı Batı medyasına?
Şimdi iklim konusu dünya gündeminde çok önemli bir yer alıyor. Küresel ısınma malum. Avrupa Birliği ülkelerinde çok büyük gösteriler yapılıyor. Bunun önemli olmasının bir nedeni var. Çünkü çevre eylemcisi gençler Türkiye dahil 5 ülkeyi Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiler. Bu önemli. Hatırlayın, çevre eylemcisi Greta Thunberg bir konuşma yaptı. Boş sözlerinizle çocukluğumu çaldınız şeklinde ifadelendirilen önemli bir konuşmaydı. Bir aktivist ve ciddi bir kitlesi var. Yani destek alıyor. Bu liderler iklim değişikliği konusunda gerekenleri yapmıyorlar tarzında. 15 genç bu konuda Türkiye'yi de şikayet etti. Mesela aralarında Almanya var, Fransa var, Brezilya, Arjantin ve Türkiye var. Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle suçlandığını görüyoruz bu şikayette. Şimdi şunun altını da çizelim. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler çocuk sağlığı ve haklarını korumak için yapılan sözleşmeyi imzalayıp kabul ettiler ve bir taahhüttür bu. Fakat Amerika hariç. Yani Amerika böyle bir sözleşmenin tarafı değil. Bu konuda komite şikayeti inceleyip kabul ettiği takdirde ilgili hükümetlerden görüş alacak, yaptırımı yok. Ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması iklim değişiklikle mücadelede başarılı bir ülke olduğunu ifade ediyor. Mesela neler yapılmış diyecek olursanız konuşmanın basına yansıyan kısmında bu bir kere yerel düzeyde yapılmamalı ifadeleri var. 81 vilayette doğal gaz kullanımı yaygınlaştırıldığı ifadeleri var. Elektriğin %30'undan fazlasının yenilenebilir enerjiden karşılandığı ifade ediliyor. Ve bunun elektrik üretimindeki payının 2023 yılında %39 seviyesine çıkarılması durumu söz konusu olacak. Orman varlığının artırılmasına yönelik 17 yılda 4 milyar fidan dikildiğini ifade ediyor. Orman alanlarının toplam alanın %30'una çıkarılmasına dair çabaları olduğu ifade edildi konuşmada. İklim eylem zirvesinde. Bir de plastik poşet kullanımı sıfır atık projesiyle ilgili bu konunun benimsendiğine yönelik açıklamalar var. Kalkınma hedeflerimizden deniliyor vazgeçmeden iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz ve sıfır karbon binalar inşa edeceğiz tarzında ifadeler var. Bunun önemli olması açısından baktığımız zaman Türkiye evet bir şeyler yapıyor ama dedim ya Amerika'nın taraf bile olmadığı bu karbon salınım konusu mesela çok gündeme gelmişti. Büyük dev sanayisi olan ülkeler bu konuda kendilerini muaf olarak görüyorlar. Yani yeryüzünü ve gökyüzünü kirletmeye ve iklim değişikliğinin birinci müsebbibi olmaya devam ediyorlar. Fakat Birleşmiş Milletler'de de etkin oldukları için güçleri diğer ülkelere yetiyor ve diğer ülkeler eleştiriliyor. Türkiye de bunların içerisinde.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci, yazar Bahattin Cerda konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.